Ayrım 20.
Onunla yaptığım bu geziler yüzünden motosiklete binmek hevesim ömrü boyunca sürdü. Yaşlı başlı bir kadınken bir arkadaşımın oğlunun beni Roma'da Yamaha'sının arkasına bindirip gezdirmesini hiç unutamam. Gece yarısını çoktan geçtiği için Roma'nın neredeyse boş kalan sokaklarında son hızla gidiyorduk. Dönemeçlerde kentin ünlü anıtları oradan oraya zıplıyordu sanki. Öyle bir keyif duymuştum ki egzozdan çıkan buharın bacağımı yaktığını ancak motosikletten inip yarayı görünce fark etmiştim. Son derece yakışıklı olan bütün kadınların bayıldıkları Namık İsmail daha sonraları motosikletten vazgeçmişti. Artık uçurtmalar da motosikletler de olmadığından ben de ondan vazgeçmiştim. İstanbul'da o sıralarda kimselerin sahip olmadığı cinsten üstü açık kıpkırmızı bir Larkia marka otomobil bir de büyükçe bir tekne almıştı. Bunun üzerine Ahmet Haşim, devlet gibi adam, hem kara kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri var demişti. Gel gelelim Namık İsmail, devlet gibi adam olmadan önce Komünist Partisi'ne üye olmuştu. Annem çocukluk arkadaşının komünistliğini hiç ciddiye almaz, bunu bir çeşit sübbelik sayarak onunla alay ederdi. Namık kasketini başına geçirmiş, deri ceketini giymiş, işçi yoldaşlarıyla Cibali'de toplantıya gidecek gene derdi. Komünist Partisi 1926'da kapatılınca Namık İsmail aylarca bizim Şişli'deki dairede saklandığı için tutuklanmadı. Ben apartmanın önünde futbol oynarken sivil polisler bana sorular sorarlardı. Namık İsmail olup bitenleri izlerken korkular içindeydi. Önünde parmaklık olan yere kadar inen bir pencerenin önünde yüzü koyun yere yatar, sokağı gözetleyerek geldiler, gelecekler diye ecel terleri dökerdi. Siviller benimle konuştuklarında ağzından bir laf kaçıracağım diye ödü kopardı. Ama ben tembihliydim. Namık İsmail Bey'i aylardır görmedik derdim. Eve dönünce polislerin ne dediğini sorar, bir gaf yapmadığımı, tehlikeli bir durum olmadığını anlayınca rahatlayıp beni kucaklardı. Bense maço bir erkek çocuğun acımasızlığı içinde böylesine korktuğu için biraz hor görürdüm onu. Sonraları düşündüm de polisler Namık İsmail'in bizim evde saklandığını biliyorlardı belki de. Ama Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yakını Bolu Mebusu Falih Rıfkı'nın evini basmayı göze alamıyorlardı herhalde. Çocukluğumdan sonra yazar çizer takımının çoğuyla ilişkim kesildiğinden onları unuttum. Ancak daha sonraları da gördüğüm iki kişiyi hiç unutamam. Bunlardan biri çok sevdiğim Ahmet Haşim, öteki de hiç sevmediğim Yahya Kemal'di. Yeni kuşak yani şimdi 40'ında olanlar bir yana, çağımın ünlü yazarlarından çoğunu yakından tanıdım. Onların arasında Ahmet Haşim gibi bir insan görmedim. Oscar Wilde, yazılarına ancak yeteneğini, asıl dehasını yaşamına koyduğunu söyler. Ahmet Haşim'in de şiirlerini sadece yeteneğini, asıl dehasını kişiliğine koyduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir şey diyebilmek için de onu şahsen tanımış olmak gerekir. 1933'te öldüğü sırada yetişkin bir kız olduğum için onun olağanüstü kişiliğini anlayacak yaştaydım. Haşim kendini çirkin sanırdı. Büyükada'daki evde geçirdiği ilk geceyle ilgili bir öykü anlatmıştı annem. Sabah Haşim'i kahvaltıya çağırmak için aşağı kata inince hizmetçi konuğun çoktan gittiğini, yattığı odada bir pusula bıraktığını söylemiş. Haşim o pusulada annemi suçluyormuş. Çirkinliğini iyice meydana çıkarmak amacıyla onun fotoğrafını iki güzel erkeğin fotoğraf arasına koyduğunu yazıyormuş. Annem hoşuna gider umuduyla Haşim'in fotoğrafını babamınkiyle şişmanlamadan önce güzel yüzlü bir genç olan Yahya Kemal'inki arasına koymuş meğer. Haşim evden çıkmadan önce kendi fotoğrafını paramparça etmeyi de unutmamış. Ahmet Haşim yakışıklı bir erkek değildi. Yanağında bir Halep çıbanının büyükçe bir izi vardı. Gel gelelim, zeka eksikliği çok yakışıklı bir erkeği dakikasında çirkinleştirdiği gibi Haşim'in gözlerinden fışkıran zeka onu dakikasında güzelleştirirdi. Yakup Kadri anılarında onun gözlerinin maviliğinden söz eder. Gerçekten de öyleydi. Ama çok koyu mavi olduğundan Haşim'e ancak yakından bakanlar bunun farkına varırdı. Yine Yakup Kadri'nin dediği gibi ağzıyla değil bu mavi gözlerin ucundan gülümserdi. Ve bu gülümseme onun güzel çirkin yüzüne olağanüstü bir çekicilik verirdi. Gel gelelim ne çare ki Haşim kendini düpedüz çirkin sanır bunun acısını çekerdi. Anneme mutsuz aşklarını anlatırken oynuyormuş gibi yapar söylediklerini dinlerdim. Ve maço erkek çocuk kimliğimden tümüyle sıyrılıp ben büyüyünce Haşim'i mutlu edeceğim derdim kendi kendime. Ahmet Haşim mutluluk olasılıklarını elinin tersiyle iterdi. 6 yaşındayken annesini yitirmişti. Küçükken öksüz kalanların hüznü çökmüştü üstüne. Bizlerin bundan hiç haberi yok ama Haşim'in toplu eserlerini yayınlayan İnci Engin'in ile Zeynep Kerman'ın kitaplarından öğrendiğime göre 1921'de ancak 2 ay süren bir evlilik geçmişti başından. Hemen ayrıldığı bu hanımdan her nedense ancak 1933'te yani öldüğü yıl yasal olarak boşanabilmişti. Nikahlanmasının yolu olmadığı halde yeniden evlenmeye kalkardı zaman zaman. Sonra da bir bahane uydurup vazgeçiverirdi. Annem onunla kız istemeye gitmelerinin Haşim'in huysuzluğu yüzünden nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını anlatmıştı. Haşim bir genç kıza aşık olmuş. Kızın 40 yaşlarında dul annesi Haşim ile annemi yemeğe davet etmiş. Ananın da kızın da bu evliliği çok istedikleri besbelliymiş. Ne var ki Haşim bu duruma sevineceğine, o eve ayak bastığına bin pişman görünüyormuş. Kapıdan çıkar çıkmaz şöyle bağırmış. Şefika, gördüm. Kızın 40 yaşında annesine tıpkı benzeyip nasıl olacağını gördüm. Ben o kızı istemem. Yakup Kadri'nin annesiyle kız kardeşinin Haşim için kız istemeye gitmeleri aynı fiyaskoyla sonuçlanmış. Üstelik müstakbel kayınvalidenin Haşim'in sofrada beğendiği uskumru dolmalarından birini paketleyip Haşim'in cebine koyması duruma tüy dikmiş. O kızın yüzüne bir daha bakmamış. Haşim geçimsiz bir insandı. En yakınlarını, örneğin kardeşi saydığı annemi bile çekiştirirdi. Üstelik bana çekiştirirdi. Sen anan gibi olmayacaksın derdi. Anan baş meraklısı değil, saç meraklısıdır. Önce siyah kıvırcık saç, senin baban. Ölmeseydi boşanırlardı nasıl olsa. Sonra sarı kıvırcık saç, Falih Rıfkı. Ondan da boşandı işte. Sen anan gibi saç meraklısı değil, baş meraklısı olacaksın derdi. Haşim'in kendi saçları erken dökülmüştü. Ne siyah kıvırcık saçı ne de sarı kıvırcık saçı vardı. Başka erkeklerin kel oldukları halde kadınlar tarafından beğenildiğini görünce kellik yalnız benim başımda beladır der mektuplarından birinde. Haşim benim edebiyat alanında iyi yetişmeme özen gösterirdi. Örneğin Türk Edebiyatı öğretmenimiz Faruk Nafız Çamlıbel'in merdiven şiirinin yaşamı simgelediği ileri sürdüğünü ona aktarınca Haşim, rezalet, bu adam alegori ile sembolü birbirine karıştırıyor diyerek öfkelendi. Alegorinin bir tek şeyi, oysa sembolün birçok şeyi birden temsil ettiğini ondan öğrendim. Şiirinin yaşamı simgelediği gibi aşkı, ölümü, idealizmi ve daha başka kavramları da simgeleyebileceğini anlattı. İsteğim üzerine bana bu konuda 2 sayfalık bir metin dikte etti. Ben de o metni sınıfta yüksek sesle okuyunca zavallı Faruk Nafiz biraz bozulur gibi oldu. Haşim eskiden Mektebi Sultani denilen Galatasaray'dan mezun olduğu için Fransızcası kusursuzdu. Türk Edebiyatı'nın Günümüzdeki Eğilimleri adlı yazısı 1924'te Mercure de France gibi saygın bir dergide yayınlanmıştı. Haşim beni Hacca'da götürür, şiir kitapları alırdı bana. Fransız gerçeküstücü şairlerini ve Mayakovski'yi onun sayesinde tanıdım. Mayakovski'yi henüz Türkiye'de kimseler bilmezken Haşim, Nazım Hikmet'in ilk şiirlerini onun etkisinde kalarak yazdığını söylemişti. Ara sıra beni iyi bir lokantaya yemeğe götürürdü. Midesine düşkündü ama Yahya Kemal gibi obur değil, gerçek bir gormeydi. Bir gün evimizde yemek yerken Çerkez dadıma, ''Gülistan Hanım, Çerkezleri barbar sanırlar. Yaptığınız şu Çerkez tavuğu baştan başa bir medeniyet.'' demişti. Lokantada yerken bir yemeğin neden lezzetli ya da neden lezzetsiz olduğunu bana açıklardı. Şiiri ondan öğrendiğim gibi güzel yemeklerden haz almayı da ondan öğrendim. Ahmet Haşim Yahya Kemal gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya yalvarıp yakarıp milletvekili ya da büyükelçi olmaya tenezzül etmedi. Çanakkale'de yedek subay olarak savaşa katıldığı halde düşmanları o Bağdatlıdır kendi memleketine geri dönsün diye homurdanmaya başladılar. Irak hükümeti de onu davet ediyor, yüksek maaşla memuriyetler vaat ediyordu. Akrabaları ve kardeşi bu davetten yararlandılar ama Haşim Türkiye'de kaldı. Bir yandan rejide, Duyun-u Umumiye'de, İyaşi memurluğunda çalışıyor, bir yandan öğretmenlik yapıyordu. Derslerine girenlerin bana anlattıklarına göre öğretmenliği olağanüstüymüş. Ahmet Haşim Kadıköy'de Bahariye'deki küçük dairesinde ölüm döşeğinde yatarken okuldan kaçıp kaçıp onu görmeye giderdim. Bir defasında henüz tanımadığım ve daha sonraları meslektaşım ve dostum olan Ahmet Hamdi Tanpınar ile vapurda karşı karşıya oturmuşuz. Hamdi benim kılık kıyafetime, kitap okumama bakmış, bu kız mutlaka Haşim'e gidiyor demiş. Nitekim aynı anda girdik Bahariye'deki eve. Zaten Hamdi'nin bir medyum yanı vardı, el falınıza bakar her şeyi bilirdi. Haşim uzun süredir tanıdığı ve tedaviye gittiği Frankfurt'tan yanımda olmayışın beni harap ediyor diyerek aşk mektupları yazdığı kadınla ölmeden 3 hafta önce resmen nikahlanmıştı. Bunu yapabilmek için de ancak 1-2 ay birlikte kaldığı ilk eşinden sonunda boşanmıştı. Bir söylentiye göre emekli maaşının sevdiği kadına mutlaka kalmasını istiyordu. Ona bırakabileceği başka bir şeyi yoktu zaten. Ne gariptir ki çok efendi bir hanım olduğu söylenen eşini hiçbir zaman göremedim. Kapı aralanır, bir el içeriye çay, kahve ya da Haşim'in yemek tepsisini uzatırdı. Ben de teşekkür eder tepsiyi alırdım. Ancak tatsız tuzsuz haşlamalar yemek zorunda kalması Haşim'i fena halde kızdırıyordu. Tepsiyi yatağının yanındaki komodine koyup sahanın kapağını kaldırdığımda "Açma sahanı, bir faciadır içindeki" derdi. Bütün gurmeliği su içmeye yönelmişti. İrili ufaklı şişelerde İstanbul'un değişik kaynak sularından örnekler vardı. Karakulak, Hamidiye, Taşdelen, Çırçır, Kestane, Kısıklı, Halkalı, Kayışdağı, Çamlıca, Kocataş gibi. Bu sulardan birkaç yudum içmemi ister, söyle bakalım bu hangisi diye sorardı. Ben bilemezdim elbette ama o bilirdi. Kaynak sular arasındaki tat değişikliklerini anlatırdı bana. Ahmet Haşim yazar çizer takımının yarısından fazlasıyla kavgalıydı. Ama ölmeden önce herkesle barıştı. Son hastalığında odası dostlarıyla doluydu. Bana anlattıklarına göre tam ölürken ayağa fırlamış, eşinin terliklerini ayağına giydirmek istemesi üzerine "Hanım bırak şu terlikleri" diye bağırmış. Haşim o terliklerin simgelediği burjuva rahatlıklarını ömrü boyunca yatsıdığı için bu son sözü çok anlamlı geldi bana. Ahmet Haşim'i yitirmek benim ilk ölüm acım oldu. Bizler Eyüp'teki kabristandan uzaklaşırken bir leylek konmuştu yeni kazılan mezarının üstüne. Ahmet Haşim'in kişiliği bana ne kadar çekici geldiyse Yahya Kemal'inki de o kadar itici geldi. Yahya Kemal usta bir şair ama küçük bir insandı. Onu tanımadan yalnız şiirlerini okuyanlara gıpta ediyorum. Ne yazık ki ben yakından tanıdım onu. Nazım Hikmet'in bir şiirinde dediği gibi göğsünde yürek yerine bir idare lambası yanardı. O idare lambasının cılız ışığı bile sönerdi zaman zaman. Üvey babamın yalancısıyım ama Falih Rıfkı, Mustafa Kemal'in ayaklarına kapanıp yalvaran bir tek kişi gördüm hayatımda. O da Yahya Kemal'di. Resmen ayaklarını öpüyordu demişti. Yahya Kemal tam anlamıyla bir asalaktı. Ömründe çalışmamıştı. Bunu açıkça söylemekten çekindiği halde Ahmet Haşim'i ne kadar çok seviyorsa Yahya Kemal'i de o kadar az sevdiğini anılarında besbelli eden Yakup Kadri ona benim gibi asalak demez ancak şahane bir tembeldi demekle yetinir. Hiç çalışmadığı gibi bildiğim kadarıyla ömründe kendi evi de olmamıştı. Dost evlerinde, bu arada bizim evde babaannemin kardeşi Ethem Dirvana'nın eşinin Kandilli'deki Kıbrıslı yalısında ve başka tanıdıklarında yalvara yakara elde ettiği elçiliklerde ya da bedava olarak park otelde oturmuştu. Ya dostlarının ya da devletin asalağıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat müşaviri, Yapı Kredi Bankası'nın estetik müşaviri adı altında ona sinekürler uydururlardı. Yani hiç çalışmadan para kazanmak olanakları sağlanırdı. Şişmanlar genellikle çok cana yakınken o sevimsiz bir şişmandı. Sofrada davranışları hiç hoş değildi. Küçüklüğümde o yemek yerken midem bulanırdı. Annem bir kaza yapacağımı anlar beni sofradan kovardı. Daha sonraları dişleri dökülünce takma dişlerini herkesin önünde çıkardığı, bardaktaki suda çalkalayıp gene ağzına taktığı olurdu. Bizim Büyükada'daki evde aylarca, daha doğrusu yıllarca konuk kalmıştı. Biraz kilo vermesi için annem ona özel rejim yemekleri hazırlatırdı. Yahya Kemal hem onları hem de sofradaki yemekleri yerdi. Üstelik herkesin yediğinden 3 kat fazlasını. Gel gelelim annem servetini yitirip Falih Rıfkı'dan da boşandıktan sonra Yahya Kemal onu aramaz oldu. Şefika Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a ilk yerleştiği sırada Yahya Kemal'den bir miktar borç almış. Günün birinde evimizden bir halı satıp bu parayı geri vereceğini söyleyince bunu engellemeye çalıştım Adama çok ayıp olur. Yıllarca bizde kalmış. Şimdi siz bu durumdayken o parayı almaz dedim. Annem, yo alır alır dedi. Yahya Kemal'i ayıplarcasına söylememişti bunu. Adamın huyunu biliyor, onu olduğu gibi kabul ediyor, parayı almasını normal sayıyordu. Ben buna inanmadım. Annemle birlikte Park Otel'e gittim. Annem haklı çıktı. Verilen borç geri alınırken acelesi nedir? Durumun sıkışıksa daha sonra ver gibi alel usul bir laf edilir. Yahya Kemal bunları bile söylemedi. Ha peki diyerek parayı cebine indirdi. Yahya Kemal kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, tamamıyla bencil, kaskatı bir adamdı. Nazım Hikmet'in annesi ressam Celile Hanım'la uzun süren fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Annem bir gün ona ne yazık ki birbirinizi bir türlü sevemediniz demişti. Yahya Kemal de hayır birbirimizi çok sevdik ama aynı zamanda değil diye yanıt vermiş. Ne var ki şiirsel bir laftan başka bir şey değildi bu. Celile Hanım onunla evlenebilmek için eşinden ayrılmıştı. Gel gelelim Yakup Kadri'nin dediği gibi Yahya Kemal tam bir küçük burjuva gibi davranmış, aşkı uğruna kurulu düzeni hiçe sayan bu sanatçı kadınla birleşmeyi göze alamamıştı. Yakup Kadri'ye şöyle demişti. Bu kadar dile gelmiş bir kadınla ben nasıl evlenebilirim? Sonra herkes bana ne der, ne gözle bakar. Gene Yakup Kadri'nin açıkladığı gibi o sırada Darülfünun'da müderristi. Çıkarları aşkından çok daha önemli olduğundan saygınlığını sarsacak bir duruma düşmek korkusuna kapılmıştı. Yıllar sonra gözleri artık görmeyen yaşlı Celile Hanım, açlık grevine başlayan oğlu için Galata Köprüsü'nde imza toplarken bir rastlantı sonucu oradan geçen Yahya Kemal eski sevgilisini görmüş. Nazım Hikmet'in kurtulması için imza vermekten ödü koptuğu için hemen sıvışmıştı oradan. Bunları hiç yazmamam gerekirdi belki. Adam büyük şair, ahlakından sana ne, ne diye deşiyorsun bunları diyerek bana karşı çıkanlar olabilir. Ama ben onun büyük şair olduğuna da inanmıyorum. Usta olmasına usta ama gerçekten büyük şair değil bence. Çünkü öyle olsaydı bu kadar küçük bir adam olmasının yolu yoktu. Büyük bir şairin yığınla kusuru olabilir. Adam alkoliktir, uyuşturucu kullanır, eşini ve çocuklarını sefalete sürükler, hatta jangane gibi hırsız olabilir. Yani ahlaka aykırı ne varsa hepsini yapabilir. Ama bu rezilliğinin içinde yücelik kıvılcımları vardır her zaman. Yüreği Yahya Kemal'inki gibi fitili kısılmış bir idare lambası değildir. Ona kızarsanız ama Yahya Kemal'i yakından tanıyanların onu hor gördüğü gibi büyük bir şairi hor göremezsiniz. İşte bu yüzden Yahya Kemal'i Türkçe'yi ustaca kullanabilen iyi bir şair sayıyorum ancak. Üstelik Yahya Kemal o sıralarda çok moda olan Maurice Maeterlinck'in etkisinde kalarak yazdığı Mehlika Sultan gibi bir iki şiiri ve bazı güzel dizeleri bir yana, geleneksel şiirimizin kalıplarını aşamadı. Hayranları hop oturup hop kalkacaklar ama bence şiir değil manzume yazdı genellikle. Oysa Haşim sembolist şiirleriyle yeni bir çığır açtı. Dil engeline karşın öz şiir Yahya Kemal'den fazla Ahmet Haşim'de vardır bence. Şimdi gene çocukluğumda tanıdığım Ahmet Haşim ile de Yahya Kemal ile de uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bambaşka bir kişiden Behice Boran'dan söz etmek istiyorum. Behice'nin 10 Ekim 1987'de Brüksel'de öldüğü haberini aldığım sırada Bodrum'daydım. Onu Ağustos 1983'te 5 günlüğüne Brüksel'e gittiğimde görmüştüm son kez. Sağlık durumu beni kaygılandırmıştı. Onu daha sonraları görenlerden de hiç iyi olmadığını, böyle çalışmaya, kendini böyle tüketmeye devam ederse onu yitirebileceğimizi duymuştum. Bu ölüme göğüs germeye hazır sanıyordum kendimi ama büyük bir üzüntüye kapıldım gene de. Ne var ki stoik olmaya özenen, ne olursa olsun çalışmamı sürdürmeye inanan biri olduğum için elime kalem kağıt aldım gene de. Niyetim İngiliz Edebiyatı tarihimin 4. cildinin bir bölümünü yazmaya başlamaktı. Ama bir de baktım ki hipnoz altındaymışım gibi 19. yüzyılın bir İngiliz romanını değil, bambaşka bir şeyi, Behice Boran'ı yazmışım. O sırada Cahit Kayra geldi. Bana ne yazdığımı sordu. Kağıtları ona uzattım. Cahit Bey yazdıklarımı okudu. Bunu Cumhuriyet'e gönderelim dedi. Gazetelere hiç yazı yazmadığımı söylemem boşunaydı. Kağıtları elimden aldı, daktilo etti. Cumhuriyet'e gönderdi. 17 Ekim 1987'de de çıkan bu yazı, Behice Boran üstüne düşündüklerimi ve duygularımı tamamıyla yansıttığı için bunu olduğu gibi anılarıma aktarıyorum. Arkadaşım Behice Boran. Barış sever, insan hakları savunucusu ve sosyalist olarak Behice Boran'ın kişiliğinden, ölümünden sonra övgüyle söz edildi. İleride de her zaman söz edilecek. Bense onun resmi diyebileceğimiz kişiliğini değil, arkadaşım Behice Boran olarak özel kişiliğini anlatmak istiyorum. Bunu da içtenlikle duygulanarak yapmaktan çekinmeyeceğim. Benden 5 yaş büyük olan Behice Boran ile Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğrenciliğimin ilk yılında 10 yaşındayken karşılaştım. O sırada başlayıp yıllar yılı süren dostluğumuz boyunca Behice Boran'ı yakından tanımayanların onu bir hayli katı ve hırslı olmakla suçladıklarını duydum. Oysa Behice Boran ne katıydı ne de hırslı. Katı olsaydı çevresindekilerin güçsüz yanlarını kolayca bağışlayamazdı. Beni de bağışlayamazdı. Çünkü 1950'de Barışseverler Derneği'ne girmemi önerdiği zaman aile geçindirdiğimi, maaşımdan başka gelirim olmadığını, hapse düşersem, işimden atılırsam, yakınlarımın aç kalacağından korktuğumu söyledim. Bunu söylerken de çok ama çok ezildim. Ne var ki Behice beni ayıplamadı. Dostluğunu da esirgemedi benden. Bunun nedenini de yıllarca sonra açıkladı. Tutumuma bir özür bulmak için bahaneler uydurmamıştım. Açıkça söylemiştim korktuğumu. Behice ise ancak iki yüzlülük edenlere katı davranırdı. Ancak öylelerini bağışlayamazdı kolayca. Behice Boran Haris değildi. Eğer faşist eğilimlerin egemen olduğu bir üniversitede çalışmasaydı, çevresinde uygarca bir hoşgörüyle karşılaşsaydı, işinden atılmasaydı, Behice Boran Marksist bir öğretim üyesi olarak sosyoloji dalında parlak bir akademik kariyer yapardı. İstediği de buydu zaten. 1965'te milletvekili seçildiği sırada şu işe bak demişti bana. Ben kürsümde kalıp okuyup yazmak, ders vermek, öğrencilerimle uğraşmak, sadece küçük bir dost çevresiyle ilişki kurmak istedim öteden beri. Oysa şimdi siyasal savaşın tam ortasına atılmak zorunda kaldım.